Evet. Geçtiğimiz pazar Luka 4'teydik değil mi? Açalım mı tekrar Luka 4. bölümü? Luka 4. bölümün 17. ayetinden 30. ayete kadar olan kesimi birlikte anlamaya çalıştık. Rabbimiz orada biliyorsunuz tapınakta değil mi? Bir parça okuyor kutsal kitaptan, Yeşaya'dan. Ve Yeşaya'dan okuduğu sözleri bitirdikten sonra şöyle tamamlıyor sözlerini. Bu bugün yerine geldi dedi diyor değil mi? Rabbimiz bu gerçekleri ifade ettikten sonra ortalık bir anda değişiyor. Ve öyle çılgına dönüyorlar ki Rabbimizi uçurumdan aşağı atmak istiyorlar. Ama harika olan ne demiştim değerli kardeşler? Rabbimiz sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Emin, dik diyor ki onların o kalabalığın arasından geçip gitti. Bakın, büyük o kargaşalık olmuş olmasına rağmen, o büyük olumsuzluklar olmuş olmasına rağmen Rabbimiz hiçbir şey yokmuş gibi. Ve şöyle bir soru sormuştum size. Konumun ilk noktasıydı bu. Neydi Rabbimizin esenlik içerisinde yola devam etmesini sağlayan? Rab neden esenlik içinde hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti? Ne demiştik hatırlıyor musunuz? Rabbimiz kim olduğunu biliyordu ve kime ait olduğunu biliyordu. Bu çok muhteşem bir şey. Her ne kadar halk İsa'nın biliyorsunuz gayrimeşru diyorlar ya, çünkü nişanlıyken hamile kalmıştı Meryem. Ve gayrimeşru çocuğu olaraktan biliyorlardı değil mi? Ve halk onlara tepeden bakmaya başladı, küçümsediler. Ama böyle bir kişi tapınakta yetki sahibiymiş gibi değil mi? Kalkıyor, yetkiyle tapınakta konuşuyor. Neden? Çünkü kim olduğunu biliyordu. Yani Yusuf'un oğlu olmadığını biliyordu demiştim değil mi? Tanrı'nın oğlu olduğunu biliyordu. Babaya ait olduğunu biliyordu. İşte bu onun dik bir şekilde yol almasını sağlamış oldu değerli kardeşler. Bütün olumsuzluklar karşısında. Ve bu olayı destekleyen bir ayet vardı. Ve bu ayetle sizi teşvik etmeye çalıştım. Markos 4. bölümde 37'den 39'a kadar olan kesimde şöyle okumuştuk. Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki tekne neredeyse su ile dolmuştu. İsa teknenin kıç kısmında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Markos 4 ayet 37'den başlıyor 39'a kadar olan kesim. Öğrenciler onu uyandırıp öğretmenimiz öleceğiz. Hiç aldırmıyor musun? Bakın korkunç bir fırtına var. Ama Rabbimiz hiçbir şey yokmuş gibi teknenin arka kısmında mışıl mışıl uyuyordu. Olacak iş mi bu? Öğrencilerin iki ayağı bir pabuç içerisine girmiş, ölüm korkusu içerisinde Rabbimizde hiçbir şey yok. Neden? Çünkü sonucu biliyordu. Çünkü nereye gideceğini biliyordu. Çünkü kime ait olduğunu biliyordu. Hamdolsun. Onun için şöyle söyledim. O hani kime ait olduğunu biliyor olmayı daha iyi anlayabilmen için demiştim ki, bakın dedim değerli kardeşler, bizler Tanrı'nın kızı ya da oğlu değiliz. Ama biz bir şeyiz. Neyiz? Tanrı'nın çocuklarıyız. Bu güzel mi değil mi? Tanrı'nın çocukları. Yani onun bunun çocukları değiliz abi biz. Tanrı'nın çocuklarıyız. Hem de bizi öyle güzel ifade ediyor ki kutsal kitap. Petrus aracılığıyla diyor ki diri taşlar. Diri taşlar. Ve Efesler kitabı 2. bölüme baktığımız zaman, 2. bölümün 22. ayetine baktığımız zaman, orada harika bir şekilde bizim ne olduğumuz ve ne amaç için kullanıldığımız harika bir şekilde orada ifade edilmekte. Ne yazıyor Ali 2.22'de?
Siz de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz.
İnşa yani bina ediliyorsunuz diyor. Kimde? Mesih İsa'da. Her birimiz İsa Mesih'te inşa edilmekteyiz, bina edilmekteyiz. Demek ki ne yapmamız gerekiyor? Kim olduğunu ve kime ait olduğuna odaklanman gerekiyor. Durum, şartlar, koşullar ne olursa olsun. Rabbimizi nasıl ki bütün zor koşullara, durumlara rağmen dik bir şekilde yürümeyi başardı. Çünkü kime ait olduğunu biliyordu. Bizler de Rabbin çocukları olduğumuzu bileceğiz. Ve bir örnekle noktalamıştım bu ilk konuşmayı. Hatırlıyor musunuz Sayılar 13. bölümde harika bir olay anlatılıyordu orada. Kaleb ve Yeşu'dan. Biliyorsunuz Sayılar 13. bölümde Rab Tanrı Musa aracılığıyla bir buyruk verdi. Dedi ki 12 oymaktan birer kişi seçeceksin ve vaat edilen ülkeye göndereceksin ki onlar 40 gün dolaştıktan sonra geri dönüp sana rapor edecekler. Ve 12 kişi İsrail oymağından 12 kişiyi seçiyorlar ve gönderiyorlar. Ve o 12 kişinin içerisinde kim var? Kaleb de var, Yeşu da var. Değil mi? Ve onlar geriye döndüklerinde ne yapıyor 10 kişi? Musa'ya ve oradaki halka rapor ediyor. Bakın ne diyorlar değerli kardeşler. O 10 kişinin ne söylediğine dikkat edin. 28. ayet ve 31. ayeti okuyabilir misiniz? 13. bölüm Sayılar 13, 28 ve 31. ayetler.
Ancak orada yaşayan halk, güçlü kentler, desturlar ve çok büyük orada Anka soyundan gelen insanları bile gördük. Amalekliler, Nevge, Hititliler, Yefuslular ve Amonlular dağlık bölgeden, Kenanlılar da denizin yanında ve Şeria ırmağının kıyısında yaşıyorlar. Kaleb Musa'nın önünde halkı susturup oraya gidiyor.
Ya 31 okur musun? 31, 28.
31.
28 ve 31 sadece. 28 okuyacaktın, bir de 31 okuyacaktın.
Ne var ki 31? Ne var ki kendisiyle oraya giden adamlar bu halklara saldıramayız. Onlar bizden daha güçlü.
Ha, burası çok önemli. Ne dedi bu 10 kişi? 31. ayet ne dedi? Orada yaşayan halk bizlerden daha güçlü. Bizlerin onları yenmesi mümkün değil. Olanaksız. Hatta okuduğumuz zaman sonraki ayette kendimizi onların gözünde çekirge gibi görüyoruz demişlerdi. O kadar güçsüzüz. Şimdi bakın, 10 kişi böyle bir manzara gördüler. Diğer bu iki kişi var, Kaleb ve Yeşu, onlar da aynı şeyi gördü. Ama onların ifadesi nasıl? 30. ayeti oku. Çok muhteşem bir ifade var. 13-30.
Kaleb Musa'nın önünde halkı susturup oraya gidip ülkeyi ele geçirelim. Kesinlikle buna yetecek gücümüz var dedi.
Bakın aynı şeyleri gördü bu insanlar. Ama o iki kişi Kaleb ve Yeşu dedi ki biz onları yer bitiririz. Hatta okursak ileriki ayetlerde ekmek yer gibi diyor. Ekmek yer gibi onları yer bitiririz diyor. Ya ben şimdi kendime hani size de söylemiştim. Bunları farklı kılan neydi ya? 12'si de aynı şeyleri gördüler. Onu mümkün değil dediler. Ama diğer ikisi Kaleb ve Yeşu hayır. Biz onları hallederiz dediler. Neden? Amin. Yani Kaleb ve Yeşu kime ait olduklarını biliyorlardı. Nokta. Çünkü onlar şunu biliyorlardı. Bizi Kızıldeniz'in çıkmasından kim kurtardı abi? Rab. Bizi vaat edilen ülke sınırına kim getirdi abicim? Rab. Rab değişti mi? Ama Malaki 2. bölümde ne okuyoruz? Rab diyor ki ben Rabbim asla değişmem. Demek ki Kaleb ve Yeşu'nun farklı davranmasının tek nedeni kime ait olduklarını biliyorlardı. O zaman benim de size önerim oydu. Değerli kardeşler, onun bunun çocukları değilsiniz. Rab İsa Mesih'in çocuklarısınız. Rab Tanrı'nın çocuklarısınız dedik. Ve bu şekilde noktaladık. Özellikle Süleyman'ın özdeyişleri 29-25'i de okuyarak. Orada şöyle diyordu. Rab'be güvenen güvenlikte olur. Harika değil mi Hatun? Güvenmek dedin değil mi? Güvenmek. Eğer güveniyorsan kendini ona bırakmışsın demektir. Eğer kendini ona bıraktıysan 29-25'ti. 29-25. Güvenliktesin demektir. Ama kendini onun eline teslim ettiysen. Evet değerli kardeşler, bu şekilde noktaladık. Ve ikinci noktamız değerli kardeşler, Rabbimizin güvenle ilerlemesini sağlayan, ilerleyişini sağlayan ikinci noktamız aklı, düşünce yapısı değerli kardeşler, önündeki hedefe odaklıydı. Yani değerli kardeşler, o sadece kim olduğunu, Rabbimiz kim olduğunu, kime ait olduğunu bilmiyordu. Yeryüzüne ne amaçla geldiğini de biliyordu. İleride kendisini neler bekliyor? Neler olacak? Onu bekleyen bir çarmıh ölümü vardı değil mi? Rab oraya odaklıydı. Demek ki hedefe odaklı olmak önemli. Öyle değil mi? Bakın bugün hedef olmadan bir koşucunun koşması mümkün, bir hedef var. Onun önüne bir hedef koyuyorlar. Doğru mu? Kişinin hayatında hedef yoksa çok zor hayatını sürdürebilmesi. Rabbimiz de evet kim olduğunu biliyordu, kime ait olduğunu biliyordu ama en önemlisi hedef ne olduğunu biliyordu. Çarmıh ha odaklı bir şekilde yol alıyordu Rabbimiz. Onun için bunu Luka kesiminde 12. bölümde, Luka 12. bölümde 50. ayette harika bir şekilde okuyoruz değerli kardeşler. Orada diyor ki İsa Mesih, katlanmam gereken bir vaftiz var diyor. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum. Ya çok ilginç değil mi? Rabbimizin vaftiz olmasına gerek var mıydı? Hayır. Buradaki vaftiz ne isim geliyordu biliyor musunuz değerli kardeşler? Eğer bu ayette sıkıntıdan söz ediliyorsa, acıların olacağı gerçeği burada aslında anlatılıyor. Yani buradaki vaftiz çarmıh ölümünü açıklıyor bize. Yani Rabbimizin vaftiz olmasına gerek yoktu. Ama suya girip çıkmakla ileriye dönük bir mesaj verdi. Çünkü suyun altına girdiği zaman şunu diyordu. Ben tüm insanlığın günahları için öleceğim. Doğru mu? Ama sudan çıktığı zaman neydi mesaj? Ölümde kalmayacağım. Bakın çok önemli bir şey bu. Yoksa İsa'nın vaftiz olmasına hiç gerek yoktu. Nokta kadar gerek yoktu. Ama suya girip çıkması gerekiyordu ki vaftizci Yahya'ya da İsa özellikle söyledi değil mi? Ben senin ayak bağlarını çözmeye, bağlamaya bile layık değilim diyor. Ama sen diyor bunu yapman lazım. İsa ona dedi. Bunu yapacaksın. Neden? Çünkü bu vaftiz gerekli. Yani benim tüm insanlığın günahları için öleceğim, ölümde kalmayıp ölümden dirilerek onlara sonsuz yaşamın kapısını ardına kadar açacağım mesajını vermekti. Bakın sudan çıktıktan sonra ne oldu? Çok güzel bir şey oldu. Diyor ki kutsal ruh bir güvercin gibi İsa'nın üzerine indi değil mi? Sonra ne okuyoruz Matta 3. bölümde? Matta 3. bölümün 17. ayetinde. Harika bir ifade var. Bir onay var aslında orada. Harika ifade. Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum. Demek ki ölümü ve dirilişi simgeleyen vaftiz ile Rabbimiz İsa Mesih bunu betimlemiş oldu, açıklamış oluyordu değerli kardeşler. Demek ki insanlığın kurtuluşu için değerli kardeşler, kurtuluşunu gerçekleştirebilmek için acı, elem, ölüme katlanmaya hazırdı Rabbimiz. Tüm insanlığın kurtuluşu için hamdolsun. Hedef kolay bir hedef miydi? Hayır. Ama gerekli bir hedefti. Kolay bir hedef değildi ama gerekliydi. Ne yapacağını biliyordu. Sorumluluğunun ne olduğunu biliyordu. Görevinin bilincindeydi. Ve insanların ona karşı olan çirkin düşünceleri, kötü düşünceleri onun kim olduğunu unutturmadı. Yoldan sapmasına neden olmadı değerli kardeşler. Bakın bütün olumsuzluklara rağmen Rabbimiz emin adımlarla yola devam etti. Bakın harika bir şekilde Luka 9. bölüm 51. ayette şu sözleri okuyoruz ki bunu harika bir şekilde onaylamakta. Diyor ki göğe alınacağı gün yaklaşınca İsa, bakın bu söz çok önemli değerli kardeşler, kararlı adımlarla Yeruşalim'e yola çıktı. Bakın görebiliyor musunuz? Kararlı adımlarla. Peki ileride ne olacağını biliyor muydu? Evet biliyordu. Neyi biliyordu? Çarmıhta öleceğini biliyordu. Ne biliyordu? Ölümde kalmayacağını biliyordu. Ölümden aynı zamanda dirileceğini biliyordu. Bütün olup bitenleri bilmesine rağmen o sorumluluğu yüklenmiş olduğu için, o hedefe odaklanmış olduğu için emin adımlarla hedefe doğru kararlı adımlarla ilerledi. Ve hiçbir şey ona engel olmadı sevgili kardeşler. Bizler de içinde geçmekte olduğumuz durumlar, sıkıntılar, sorunlar, yürüyüşümüze, hizmetimize engel olmasın. Rabbimize önüne çıkan bütün olumsuzluklara rağmen kime ait olduğunu, kim olduğunu ve hedefe odaklanmış olması sonucunda her şeyi aşması mümkün oldu. Bizim için de aynı şey geçerli. Eğer ben kime ait olduğumu biliyorsam ve hedefimin ne olduğunu biliyorsam, gideceğim yeri biliyorum. Rab Tanrı'yla beraber birlikte olacağım bir yer var. Eğer benim gözlerim oraya odaklıysa, sevinç içinde, bütün sıkıntı ve sorunlara rağmen, olumsuzluklara rağmen yürüyüşüm devam edecektir. Aksamalar olsa bile. Bu güzel bir örnek olsun bizim için değerli kardeşler. Şimdi hatırlayın, Rabbimiz bahçede, Getsemane bahçesinde değil mi, dua ederken Romalı askerler geldi. Doğru mu? Yahuda, İskariyot olarak ifade edilen kişi, ihanet eden kişi ne yaptı? Gitti. İsa'yı öptü yanaklarından değil mi? Bir işaretti. Hani kim olduğunu göstermek için. Ama İsa'da bir heyecan var mı? Ne dedi biliyor musunuz? Bakın şu ifade çok hoşuma gidiyor değerli kardeşler. 26. bölüm, Matta 26. bölüm 50. ayet. Bakın 26-50. Matta 26, o ilk kısım çok önemli. 26. bölümün 50. ayeti. Arkadaş, ne yapacaksan yap. İfadeyi görebiliyor musunuz değerli kardeşler? Ne harika değil mi? Öldürmeniz gereken kişi bu diye bunun bir işareti olaraktan gitti, İsa'yı öptü. İsa da Yahuda'ya dedi ki arkadaş ne yapacaksan yap ya. Rahatlığa bakın değerli kardeşler. Petrus ne yaptı? Aynı benim gibi o da heyecanlı. Hemen çekti kılıcını, gitti, başkahinin hizmetçisinin kulağını şırt diye kesti abi. İsa ne yaptı? Şifa verdi, tamam, ama harika ifade kullandı. Bakın değerli kardeşler, lütfen açabilir misiniz? Yine Matta 26. bölüm 53 ve 54'ü okuyabilir misiniz? 53 ve 54.
Yoksa babamdan yardım istemez miyim? İstemez miyim sanıyorsun? İstesem hemen şu an bana 12 tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelir?
Bakın, görebiliyor musunuz? Burada ne kadar emin değil mi? Yazılanların önceden söylenen o peygamberlik sözlerinin yerine gelebilmesi için hiçbir şey ona engel olamazdı. Bakın ne diyor? Öyle diyor değil mi? 12 tümen. Şimdi bir tümen 10 bin kişi, 10 bin asker. Evet, 10 bin asker. Bir tümen. 12 tümen 120 bin asker yapar. Yani 120 bin melek. Yani ben eğer isteseydim, Tanrı bana, baba bana 120 bin tane melek gönderirdi. Ama kutsal kitap o zaman söylenenler yerine nasıl gelecek? Ne kadar muhteşem, muhteşem sözler değerli kardeşler. Nereye gideceğini, nereye doğru ilerlemekte olduğunu o kadar açık ve net bir şekilde biliyordu. Bir desteğe ihtiyacı yoktu. Ele verileceğini, çarmıha gerileceğini ve dirileceğini önceden bildiren kutsal yazılar yerine gelmesi gerekiyordu hamdolsun. Kim olduğunu biliyordu ve hedefe emin adımlarla ilerliyordu Rabbimiz. O zaman şöyle söyleyelim. Durum ve şartlar ne olursa olsun sevgili Hatice. Koşullar ne olursa olsun sevgili kardeşler. Sizi hiçbir zaman durdurmasın. Bakın, karşılaşacağınız sıkıntı ve sorunların boyutu ne olursa olsun, emin adımlarla o sıkıntı ve sorunların üstesinden gelmeniz Rab ile birlikte mümkün. Neden? Rab bize bu güvenceyi veriyor. Çok iyi bilinen mezmur. Çok sevdiğim için bazen kullanıyorum burada onu. 93. mezmur. 4. ayet. 93. mezmurun 4. ayeti. Orada ne diyor? Diyor ki, yücelerdeki Rab diyor, engin suların gürleyişinden, bakın, denizlerin azgın dalgalarından daha güçlüdür. Ya bu güzel bir ifade değil mi değerli kardeşler? Bana söyleyebilir misiniz? Daha güçlüdür. Ne demektir bu? Sen diyorsun ki, içinde bulunduğum sorun bu benim kardeşim. Tamam. Rab da diyor ki, ben ondan daha büyüğüm. Sıkıntım bu, diyor Ersin. Rab diyor ki, Ersin korkmana gerek yok. İçinde bulunduğun sorun neyse, durum neyse, sıkıntı neyse, ben ondan daha büyüğüm, diyor. Hatun aynı şekilde. Sevgili Hatice, sevgili Barbara, Ali, Enver. Ben bunları size söylüyorum ama ben kendim için de bunu söylüyorum ya. Şimdi bakın, onun güçlü olduğunu kanıtlayan yine bir başka mezmur var. Yani onun güçlü olmuş olması nedeniyle o azgın dalgaları bile yatıştırabilecek yeterlilikte. Yani senin sıkıntının boyutu ne olursa olsun onu bile dindirebilecek yeterlilikte olduğunu görüyoruz. 65. mezmura bakın. 65. mezmurun 7. ayeti değerli kardeşler. 65. mezmurun 7. ayeti. Ne diyor? Buldunuz mu? Evet.
Denizlerin kükremesini, dalgaların gümbürtüsünü, halkların kargaşasını yatıştıran sensin.
Ha, yatıştıran kim? Rabbimizin kendisi. Senin sıkıntını yatıştıracak olan, seni teselli edecek olan, sana gereken desteği verecek olan kim? Rab Tanrı'nın kendisi. Senin için hayatını feda eden, önünde kalmayan ama ölüm üzerinde yengi kazanarak senin sonsuz hayata sahip olmanı sağlayan kurtarıcımız Mesih İsa. Mesedilmiş, göreve atılmış kurtarıcı. Neden? Nehemiya 9. bölümde 32. ayette diyor ki, ey Tanrımız, güçlü, görkemli, yüce Tanrısın. Peki, neden? Çünkü ey Tanrım, sen yüce, görkemlisin. Demek ki Rabbimizin yüce Tanrı olması, görkemli olmuş olması, güçlü olmuş olmasından dolayı değerli kardeşler, evet, bize el atabilir. İçinde bulunduğumuz durumları bizlerin yararına kullanabilir hamdolsun. Emin olun değerli kardeşler, belki öyle durumlar içerisinde düşüyorsunuz ki her şey karma karışık görünüyor. İçinden çıkılmaz bir hal alıyor içinde bulunduğunuz durum nedeniyle. Önünüzü göremez hale geliyorsunuz. Şaşkınlık içerisinde ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Rab diyor ki, ben sizinle beraberim. Hani tünele giriyorsunuz ya, kapkaranlık. Sonra bir süre sonra ileride küçük bir ışık görünmeye başlıyor. Yaklaştıkça ışık büyüyor değil mi? Biz bugün sabah kalktığında kapkaranlıktı ortalık. Şimdi güneş yok mu? Güneş vardı ama niye karanlıktı? Karanlık bulutlardan dolayı. Bulutlar kaplamış, güneş yukarıda ama bulutlardan dolayı ortalık karanlık. O karanlık bulutlar bizim üzerimize çöktüğü zaman ışık bir yere gitmiyor. Mesih orada. Sadece izin veriyoruz o karanlık bulutları alıp götürmesine. İşte onun için diyor, tüm güçlü dalgaları, sıkıntıları, sorunları yatıştırabilecek tek bir kişi var. Ait olduğun Rab İsa Mesih. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşim. Evet, ikinci noktamız buydu. Demek ki birinci noktamız ne? Rabbimizin hiçbir şey yokmuş gibi güvenle ilerlemesine neden olan ilk faktör kime ait olduğunu biliyordu. Kim olduğunu biliyordu, kime ait olduğunu biliyordu. İkincisi, hedefi biliyordu. Hedefe odaklıydı. Biz de hedefe odaklı bir şekilde adımlarımızı atarak yola devam etmemiz gerekiyor. Peki, üçüncü noktamız, son noktamız, onu da hemen söyleyelim. Üçüncü noktamız değerli kardeşler, babasına odaklı bir hayatı vardı Rabbimizin. Bakın bu çok önemli. Kim olduğunu, kime ait olduğunu biliyordu. Evet, ileriye odaklıydı, hedefe odaklıydı. Evet, ama üçüncüsü de babaya odaklı bir hayatı vardı. Yani babayla yakın bir ilişki içerisindeydi sevgili kardeşler. Bu da çok çok önemli aynı zamanda. O açıdan onun Rab ile birlikte, yani baba Tanrı ile beraber iç içe yakın bir ilişki içerisinde olması onun sağlıklı bir şekilde yol almasını sağladı. Demek ki bizim Rab Tanrı ile ilişkimiz İsa'nın babayla olan ilişkisi gibi iç içe olması lazım. İlerleyebilmek için değerli kardeşler. Şimdi o dönemde de günümüzde olduğu gibi bir takım politik güçler vardı değil mi? Siyaset her dönemde vardı değerli kardeşler. Ve bir keresinde Luka 13. bölümde okuyoruz. Bazı Ferisiler İsa'ya geldiler, İsa'yı uyardılar. Dediler ki İsa'ya 31. ayette, Luka 13 ayet 31'de, buradan ayrılıp başka yere git dediler İsa'ya. Değil mi? Başka yere git. Neden? Çünkü diyor, Herodes seni öldürmek istiyor. Bakın şimdi birisi geliyor sana diyor ki bak kardeşim buradan çek git. Yoksa şu ya da bu kişi seni öldürmek istiyor. Şimdi lütfen düşünün ya, biraz kafanızda canlandırmaya çalışın. İki ayak bir pabuca girmez mi? Beni öldürecek birileri var arkamda değil mi? Ve büyük bir telaş yaşaması gerekirdi. Büyük bir korku yaşaması gerekiyordu. Telaş içerisine düşmesi gerekiyordu. Ama telaş içerisinde düştü mü? Hayır. Sonraki sözleri okuduğumuz zaman yine hayran kalmamak mümkün değil değerli kardeşler. Bakın lütfen aynı bölüm 32 ve 33. ayetler. Bakabilir misiniz? 32 ve 33. Gelip Ferisler diyor ki Herodes seni öldürmek istiyor. Ondan sonra İsa onlara nasıl yanıt veriyor? Bulamadınız mı?
İsa onlara şöyle dedi. Gidin o tilkiye söyleyin.
Bakın durun şurada ya. Bak, ifadeye bakın. İfadeye lütfen bakın. Gidin. Tilki kurnazdı biliyor musun? O kurnaz tilki diyor. Bırakın o tilkiye söyleyin diyor. Evet.
Bugün ve yarın cinleri kovup hastaları iyileştireceğim.
Bu ne demek? Feriştahın olsa bana bir şey yapamaz. Ben üzerime aldığım sorumluluğu yerine getireceğim. Bu kadar açık. Ve ne diyor? Üçüncü gün.
Üçüncü gün hedefime ulaşacağım.
Abim bak, ulaşabilirim demiyor. Ulaşacağım, emin kendinden. Sonra?
Yine de bugün, yarın ve öbür gün yoluma devam etmeliyim.
Bakın, yoluma devam, kimse bana engel olamaz. Bu kadar emin kendinden değerli kardeşler. Çünkü?
Çünkü bir peygamberin Yeruşalim'in dışında ölmesi düşünülemez.
Şimdi böyle bir karşılık, böyle bir karşılık İsa'nın korktuğunu gösteriyor mu değerli kardeşler? Ha? Bir korku görebiliyor musunuz buradaki? Buradaki sözlerde bir korku görebiliyor musunuz? Kesinlikle hayır. Tam bir güven var ve tam bir dik duruş. Neden? Çünkü kafası Herodes'e odaklı değil ki. Yani durumlara odaklı değil ki. Kime odaklı? Babaya odaklı. Babayla tam bir ilişki içerisinde. Ne yapacağını biliyor. Ve ona uygun bir şekilde adımlarını atmış olduğu için kendinden emin bir şekilde yoluna devam ediyor. Yuhanna 4. bölüme baktığımız zaman harika bir şekilde bunu onaylıyor değerli kardeşler. 4.34. Yuhanna 4.34. Lütfen bakın.
İsa benim yemeğim, beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır.
Bitti. Görebiliyor musunuz? Benim yemeğim, beni gönderenin isteğini yerine getirmek, onun işini tamamlamak. Rab Tanrı'nın, İsa Mesih'in bir tek amacı vardı. Babasının istemini yerine getirmek. Aslında var ya değerli çocuklar, değerli kardeşlerim benim. Size açık bir dille bir şey ifade edeyim. Benim de aslında hayatta başka bir amacım olmaması lazım. Ait olduğum Rab İsa Mesih'in isteğini yerine getirmek olmalı. Bu gerçek şöyle onaylanıyor 6. bölümde. 38. ayet. Yuhanna 6 ayet 38. Çünkü ile başlıyor. Çünkü
kendi isteğimi değil beni gönderen isteğini yerine getirmek için gökten indim.
Değerli kardeşler bakın ne amaçla yeryüzüne geldiğini ne kadar güzel açıklıyor değil mi? Kendi isteğimi değil. Beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Demek ki babanın istemini yerine getirmek için gönüllü bir şekilde hizmetkar oldu. Gönüllü bir şekilde hizmetkar oldu. Yani Rabbimizin iradesi, isteği babasıyla tam anlamıyla uyum içerisindeydi sevgili kardeşler. O zaman bizlerin de amacı, hedefi Rabbimiz ile uyum içerisinde olması gerekiyor. Ben kendime sordum. Hangi oranda Rabbim ve Kurtarıcım İsa Mesih'le uyum içerisinde adımlarımı atıyorum? Attığım adımlar Rabbimi hoşnut ediyor mu? Koyduğum hedefler Rabbin onayladığı hedefler mi? Sevgili kardeşler, bakın ne kadar harika. Onun isteği doğrultusunda adımlarımızı atmak. Eğer gerçekten de değerli kardeşler, eğer onun isteği doğrultusunda, bakın çok basit bir cümle ama çok önemli bir cümle. Eğer ben onun isteği doğrultusunda adımlarımı atarsam, önüme ne çıkarsa çıksın, İleride beni neler bekliyor ben şu anda bilmiyorum. Ama ben eğer Rabbimin isteği doğrultusunda yaşıyorsam kaygılanmama, korkmama, şüphelenmeme hiç gerek yok. Eğer onun isteği doğrultusunda adımlarımı atıyorsam sevgili kardeşler. Rabbimiz o kadar rahat ya. Bakın çocuklar, bir hafta kalmış çarmıh ölümüne. Ya öleceğini biliyor. Değil mi? Öleceğini biliyor. Yuhanna 13. bölüme bakıyoruz abi. Orada ne var? Öğrencilerin ayaklarını yıkıyor ya. Öğrencilerin ayaklarını yıkıyor değerli kardeşler. Ölüme doğru gitmekte olan kişi hala hizmet etme çabası içerisinde, gayreti içerisinde. Biz de hizmetten kaçıyoruz ha. Ya beni bıraksan öbür kardeş daha çok yetenekli, sen ona şey yap. Öğrencilerin ayaklarını yıkıyor. O çarmıh ölümünün verdiği acı, o sıkıntı, hatta biz hani onu okuyoruz değil mi? Yine Getsemane bahçesinde o düşen terin kana benzediydi. Ne büyük bir acıydı. Ya bu kadar acı içerisinde olan bir kişi hizmet ediyor ya. Ayak yıkıyor değerli kardeşler. Ben yani bakın lütfen üzerinize bir şey alınmayın. Yani ben içimden geldiği için bunu söylüyorum. Bazı şeyler, geçenlerde yine birisiyle konuşuyordum. O da zavallı yakınıyordu. Ya kardeşim diyor beni aradı. Diyor ki ya dün çocuklar beni çok yordu. Kendimi çok kötü hissediyorum. Onun için bugün kiliseye gelemeyeceğim. Ya bak yani bu bir örnek. Aslında var ya kendimi kötü hissettiğim zaman asıl Rab'le evine gelmem gerekiyor. Kardeşlerimle birlikte olmam gerekiyor. Sizi gördüğüm zaman ben seviniyorum ya. Emin olun bakın yani ben şimdi belki bunu izleyenler diyorlar ki bu da milleti ateşlendirmeye çalışıyor. Nasıl kabul ederlerse etsinler. İçimden gelerekten söylüyorum ben. 40 küsur yıldır ben bunu gördüm. Hiçbir zaman bakın hastalığın dışında, yanlış anlamayın lütfen, hastalığın dışında, yatalak olmanın dışında, yatakta yatıyorsun 39-40 derece ateş, kalk gel demiyorum. Ama dün çok çalıştım, ben çok duydum. Abi ben dün çok çalıştım, çok yoruldum, gelemeyeceğim toplantıya. Abi adam 300 kilometre gidiyor. Köln gibi yere, Arif Sağ'ın konserine. İnanılmaz bir şey ya. Ya bakın, Arif Sağ'ı çok severim. Musa Eroğlu'nu da çok severim. İkisini de çok severim. Halk ozanı. Emin olun, bazen dinlediğin zaman gözlerim bile doluyor onları dinlerken. Çok severim halk müziğini. Çok seviyorum. Ama değerli kardeşler, benim oralara gidecek kadar gücüm varsa, ya be kardeşim ya, haftanın bir günü, bak yatalak değilsen, kiliseye gelmene hiçbir şey engel olmasın. Hatırlarsın değil mi hatun? Kaç defa söyledim. Hatun, çık gel. Bak senden rica ediyorum, git arka odada yat. Ama şeytanın bacağını kırmak istiyorsan adımını atacaksın, yola çıkıp geleceksin. Dönüşü de düşünme. Biz seni götürürüz eve. Hiç problem yok. Ve hamdolsun ben yüzüne karşı 10.000 defa söyledim. Çok daha güzel bir noktada olduğunu görüyorum. Ve işte onun evet hamdolsun Rab'be yücelik getiriyor. Diyor ya ben değil Rab sen. Doğrudur Rab'den dolayı. Ama eğer o adım atmazsa Rab'den de destek almaz. Onun da payı var. Sen adım atma, Rab sana adımını attırsın. Yok böyle bir şey. Rab, Mitarbeiter diyor ya, iş ortakları. Biz beraber çalışıyoruz ya. Adım atıyorum, destek veriyor Rab. Bir adım daha atıyorum, bir destek daha alıyorum. Küçük küçük adımlarla ben hedefe ulaşıyorum ya. Böyle. Onun için hiçbir şey engel olmasın sevgili kardeşler. Rabbimizi ne o çarmıh ölümü engelledi hizmet etmekten ne de başka bir şey. Hiçbir şey engel olmadı değerli kardeşler. Onun için ben diyorum ki hani Rabbe ben baktığım zaman ondaki o rahatlık nereden kaynaklanıyor diye sorduğumda kendime, ha diyebiliriz ki ya gururdan dolayı. Ben zaten Rabbim ya. Ben yaparım. Böyle bir gurur var mı ya? Ben onun bu kadar rahat olması, bu kadar güven içerisinde olmasının tek nedeni alçak gönüllülükle vermiş olduğu hizmet. Ben onun alçak gönüllü bir şekilde vermiş olduğu hizmette onun Rabbe olan güvenini görüyorum. Değerli kardeşler, Tanrı'ya olan, babaya olan güvenini görüyorum. Ben senin yaşamına baktığım zaman senin verdiğin hizmet de senin kime ait olduğunu görmem lazım. Ne diyorum hatta 7. bölümde değil mi? 7-16 olabilir. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Kime ait olduğunu unutma. Hedefe odaklan ve nereye gideceğini bilerek ait olduğun Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih ile birlikte uyum içerisinde adımlarını atarak yola devam et değerli kardeşler. Aynı güven, huzur bizlerde de olması lazım sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Ve yavaş yavaş geliyorum değerli kardeşler. Lütfen Luka 6. bölümü açın. Biliyorsunuz orada mutlular, mutsuzlar, mutlular, mutsuzlar diye bir sıralama var. Ve ben oraya baktığım zaman bu yapmış olduğu konuşmada mutluluk ile ilgili olan sözlerin güvenle ilgili sözler olduğunu kabul ediyorum değerli kardeşler. 6. bölüm 20, 21, 22, 23.
İsa gözlerini öğrencilerine çevirerek şöyle dedi. Ne mutlu size hey yoksullar. Çünkü Tanrı'nın egemenliği sizindir. Ne mutlu size şimdi açlık çekenlere. Çünkü doyurulacaksınız. Ne mutlu size şimdi ağlayanlar. Çünkü güleceksiniz. İnsanoğluna bağlılığınız yüzünden insanlar sizden nefret ettiklerinde sizi toplum dışı edip aşağılıkları ve adınızı kötüleyip size reddettikleri zaman ne mutlu size. O gün sevinin, coşkuyla zıplayın. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür.
Amin. Amin. Amin. Amin değerli kardeşler. Ne mutlu size. Ne mutlu yani ne mutlu Rab Tanrı'ya güvenene. Güven bağlayana, umudu Rab'de olana dedik ya. Ne mutlu Rab'be güvenene. Değerli kardeşler, Rab'be güven bağlamış olmanın sonucu ne? Mutlu bir son değil mi? Hani hep burada söylüyorum ya, 23. mezmur. Hepimiz ezbere biliyoruz artık bunu, değil mi? Nasıl başlıyor? Rab çobanımdır. Eksiğim olmaz eğer Rab çobanımsa. Beni yemyeşil çayırlara yatırır. Sular kenarına götürür. Canımı diyor, içimi tazeler. Ölüm gölgesi vadisinden geçsem bile korkmam. Çünkü çomağın, değneğin yol gösterir bana diyor. Evet, başım ayağı sürersin. Sonu nasıl bitiyor 23. mezmurun biliyor musunuz? Açtınız mı 23. mezmurun? Son ayetini okur musun Ali?
Ömrüm boyunca yalnız iyilik, sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım.
Bak, sona bakın sona. Mutlu bir son değil mi? Rabbe güvenen, Rabbe umudunu bağlayan sonu ne? Rab ve Recep birlikte baş başa. Rab ve Hatice, Rab ve Hatun, Rab ve Barbara, Ali, Enver, Kristina, Ersin değil mi? Sizler ve Rab birlikte baş başa. Eğer Rab sizin çobanızsa. Değerli kardeşler. Hamdolsun. Bakın değerli kardeşler. O zaman şunu söyleme ihtiyacı duyuyorum gerçekten. Rahatla. Rahatla. Rahatla. Nereye gideceğini biliyorsun. Kaygılanmayı bırak. Yoksul da olsan, onun yanında çok ama çok zenginsin. Elindeki para yetersiz biliyorum. Yitirmeye çalışıyorsun. Ne kadar zorlanıyorsun değil mi? Ama ne kadar fakir de olsan, ne kadar değerli kardeşler yoksul da olsan, onun yanında çok ama çok zenginsin. Çok. Sürekli gözyaşı döken de olmuş olsan, onun yanında ne okuduk burada? Sevinç çığlıkları atacaksın. Kimin yanında? Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in yanında. Nefret edilmiş olsan da onun sevgisiyle kucaklanacaksın ve teselli edileceksin. Bundan daha büyük bir güvence var mı sizce? Kesinlikle yok. O zaman eğer akıllarımız, yüreğimiz, tüm varlığımız Rab'be odaklıysa, o zaman her şeyin daha iyi olacağı güvencesiyle içine bir rahatlık çekiyor değerli kardeşler. O zaman rahatlıyorsun, teselli buluyorsun. Evet. Ve ona odaklanmış olman, evet, bu umudu daha iyi anlamanı sağlıyor senin. Değerli kardeşim. Onun için Rabbimiz her zaman baba ile birlikte onun huzurunda olma sevinciyle hep yaşadığı, güvencesiyle yaşadığı ve bizlerden de aynısını bekliyor Rabbimiz. İbraniler 12:28'de şöyle okuyoruz. Böylece sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz için minnettar olalım diyor. 12:28 İbraniler mektubu. Diyebilir miyiz o zaman? İmanlı gerçek egemenliğin sahibidir. O zaman diyebilir miyiz? Evet, bu muhteşem ayrıcalık Rab Tanrı'ya olan hayranlığımızı arttırsın. Ve daha çok, daha çok büyük bir coşkuyla evet, hizmete devam etme yönünde bizi gayrete geçirsin. Bu güzel değerler karşısında değerli kardeşler. O zaman ben bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki sizler de bunu söyleyebilirsiniz. Ben onun bunun çocuğu değil, Rab İsa Mesih'e aitim. Diyebilir miyiz bunu? Ben Rab İsa Mesih'e aitim. Şu an ona aitim. Değil mi? Ve sonsuza dek onunla birlikte olacağım. Bu kesin. Doğru mu? Rab bizi, biz Rab'be evet dediğimiz zaman ne diyordu? Efesler 1. bölüm. Bakabilir misiniz? Efesler 1. bölümde, yanılmıyorsam 13. ayet olmalı. Efesler 1:13'te. Biz o işittiğimiz kurtuluş haberine evet dediğimizde neler oluyor? 1:13. Ne diyor Hatice?
Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde sizde vaat edilen kutsal ruhla ondan mühürlendiniz.
Bakın görebiliyor musunuz? Güvence altına alınıyoruz. Biz evet dediğimizde kutsal ruh tarafından güvence altına alınıyoruz. Ve sonra ne oluyor? İçimize yerleşmiş olan kutsal ruh ne yapıyor? Çok önemli bir şey yapıyor. 14. ayet ne diyor? Ayet 14.
Ruh Tanrı'nın yüceliğine övülmesi için Tanrı'ya ait olanları kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.
Bakın mirasımızın güvencesidir. Demek ki kutsal Rab bizi sonuca ulaştırıyor değerli kardeşler. Kurtulduk, mühürlendik ve sonuç mutlaka %100 Rabbin yanında olacağız. Bu kadar açık, Bu kadar net. O zaman şunu diyebiliriz değerli kardeşler, gönüller. Senekler'den 1. mektup 5.24. Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir. Senekler'den 1. mektup. 1. Senekler 5.24. Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir. O zaman eğer güvenilir olan Tanrı'ya aitsek diyebilir miyiz o zaman güvenlikteyiz? Evet. Eğer güvenilir olan Tanrı'ya güveniyorsak güvenlik içerisindeyiz demektir. Neden güvenlik içerisindeyiz? Bakın yanıtını mezmur veriyor. 37. mezmur. Açın 37. mezmuru. 24. ayet. 37. mezmur 24. ayet. Düşse bile insan yıkılmaz diyor. Çünkü elinden tutan Rab'dir. Değerli kardeşler bakın. Düşse bile insan yıkılmaz insan. Neden yıkılmaz? Elinden tutan Rab. Senin elinden tutan kim? Sen nelere bel bağladın? Kimlere elini verdin? Kiminle beraber yol alıyorsun? Bakın Rabbin elinden tutmuş olmamızın sonucu ne biliyor musunuz? Pavlos bunu güzel açıklıyor. Çok sevdiğim ayetlerdir. Hatun'a bunu hediye etmiştim yıllar öncesi. 2. Korintoslar mektubu 4. bölümde. 2. Korintoslar 4. bölümde. Lütfen 8 ve 9. ayetleri okuyun. 2. Korintoslar mektubu 4. bölüm 8 ve 9.
Ama ezilmiş değiliz.
Bakın sıkıştırılmışız ama ezilmiş değiliz. Hamdolsun. Evet.
Şaşırmışız ama çaresiz değiliz.
Şaşırmışız ama çaresiz değiliz.
Kovalanıyoruz ama terk edilmiş değiliz.
Bakın hamdolsun.
Yere yıkılmışız ama yok olmuş değiliz.
Amin. Amin. Amin. İşte eğer elinden tutan Rab'se ezilmiş değilsin, yok olmuş değilsin, çaresiz değilsin kardeşim. Bu kadar açık, bu kadar net. Ama bize düşen 3 önemli nokta var demiştik değil mi? Hatırlayın bakalım neydi onlar? 1. Kime ait olduğunu unutmayacaksın. Kim ve kime ait olduğunu. Tanrı'nın çocuğusun, onun bunun çocuğu değilsin. Değil mi? 2. Hedefe odaklanacaksın değil mi? Nereye gideceğimizi biliyoruz. Biliyoruz ki bir gün Rab ile birlikte cennette olacağız. Değil mi? Onunla birlikte sonuçlar. Üçüncüsü neydi? Rabbimiz kime odaklıydı? Babaya değil mi? Teşekkürler. Babaya odaklıydı. Yani bizler de Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'e odaklı. Yani onunla ilişki içerisinde kalarak yola devam edeceğiz. Amin. Rab hepinizi dolu dolu bereketlesin.